Ayrım 7. O gün de yağmur yağıyordu. Bloks eve geç kalmıştı. Godlimon'la bir takım yeni belgeler üzerinde çalışmışlardı. Şimdi Kristen can kurtaran arabasıyla görevine gitmezden önce bir parça onunla beraber olabilmek için acele ediyordu. Hava kararmıştı, hava saldırısı da başlamıştı. Kristen'in geceleri gördüğü şeyler öylesine korkunçtu ki bunları anlatmaktan vazgeçmişti. Bloks onunla gurur duyuyordu, hem de nasıl. Birlikte çalıştığı kişiler Kristen'in iki erkeğin işini yaptığını söylüyorlardı. Karanlık Londra'nın dört bir yanını tecrübeli bir asker gibi dolaşıyor, köşeleri iki tekerlek üzerinde hızla dönüyor, kent çevresinde alevler içinde yanarken o ıslık çalıp şakalar yapıyordu. Ona korkusuz diyorlardı ama Bloks gerçeği biliyordu. Kristen çok korkuyor ama bunu belli etmiyordu. Çünkü Bloks onun korkusunu bir sabah işe gitmek için kalktığında, karısının da yatmak için eve döndüğü bir sabah gözlerinde görmüştü. Kristen'in korkusuz, cesur, yürekli olduğunu biliyordu. Otobüsten indiğinde yağmur daha da şiddetlenmişti. Şapkasını biraz daha öne doğru çekip yakasını kaldırdı. Bir büfeden Kristen için sigara aldı. Son zamanlarda sigara içmeye başlamıştı karısı. Birçok kadın gibi tütüncü ona yalnızca 5 tane sigara verdi. Bloks bunları bakalit bir tabakanın içine yerleştirdi. Sonra onu bir polis durdurup kimlik sordu. 2 dakika daha yitirmişti. Yanından Kristen'in kullandığına benzer bir can kurtaran arabası geçti. Eve yaklaştıkça sinirleri gerilmeye başlamıştı. Patlama sesleri giderek yakınlaşıyordu. Uçakların sesleri giderek yakınlaşıyordu. Uçakların sesleri açık bir biçimde duyuluyordu. Doğu yakası yine bir felaket gecesi yaşayacaktı. Bu gece Morrison sığınağında kalırdı. Yakında büyük bir tane vardı. Yemeğini de orada yerdi. Evinin bulunduğu sokağa döndü. Can kurtaran arabalarını, itfaiye arabalarını görünce koşmaya başladı. Bomba evlerinin bulunduğu yana düşmüştü. Oraya doğru, eve yakın olmalıydı. Tanrım, bizim eve düşmemiş. Oysa bomba evin tam üstüne düşüp onu yerle bir etmişti. Bloks komşulardan, itfaiyecilerden, gönüllülerden oluşan kalabalığa doğru koştu. ''Karım iyi mi? Karım dışarı çıktı mı? Karım içeride mi?'' İtfaiyecilerden biri ona acımayla baktı, sonra biri bağırdı. ''Burada!'' sonra ekledi. ''Tanrım, bu korkusuz Bloks!'' Frederick Bloks adamın durduğu yere atıldı. Kristen yıkılmış kocaman bir duvarın altında yatıyordu. Yüzü görünüyordu, gözleri kapalıydı. Kurtarıcı bağırdı, ''Vinçleri getirin, çabuk!'' Kristen inleyerek kıpırdadı. ''Bloks yaşıyor!'' dedi. Karısının yanına diz çöküp moloz yığınına ellerini soktu. ''Kurtarıcı, onu sen kaldıramazsın evlat!'' dedi. Taşlar yerinden oynadı. ''Dur, öldüreceksin kendini!'' dedi kurtarıcı, yardım etmek için eğildi. Taş duvar yerden 60 santim kalkınca omuz verdiler. Şimdi ağırlık Kristen'in üzerinden kalkmıştı. Üçüncü, sonra bir dördüncü kişi yardıma geldi. Hep birlikte dayandılar. ''Bloks, ben onu çekip çıkaracağım.'' dedi. Duvarın altına sürünüp Kristen'i kollarına aldı. Birisi bağırdı. ''Duvar kayıyor!'' diye bağırdı. Kristen'i sımsıkı göğsüne bastırarak Bloks duvarın altından çıktı. O çıkar çıkmaz da kurtarıcılar duvarı bırakıp hemen geri sıçradılar. O zaman duvar öylesine mide bulandırıcı bir sesle yere düştü ki Bloks bunun Kristen'in üzerine yıkılmış olduğunu anladı. Artık karısının öleceğini biliyordu. Kristen'i can kurtaran arabasına taşıdı. Araba hemen hareket etti. Kristen ölmezden önce bir kez gözlerini açtı. ''Savaşı bensiz kazanmak zorundasın küçük.'' dedi. Bir yıldan daha fazla bir zaman sonra Highgate'den yokuş aşağı Londra'nın göbeğine doğru inerken yağmur damlaları tekrar gözyaşlarına karışıyor ve casusun evinde oturan kadının büyük bir gerçeği ortaya koyduğunu düşünüyordu. İnsan nasıl da nefretten bozulur gibi oluyor değil mi? Savaşta delikanlılar erkek, erkekler asker olur, askerler terfi ederler. İşte bu yüzden Scarborough'daki babasının atölyesinde çıraklık etmesi gereken 18 yaşındaki Billy Parkin'i ordu 21 yaşında sandığından, onu çavuş yaptıktan sonra bir sıcak kuru bir ormandan geçirip tozlu beyaz badanalı bir İtalyan kasabasına götürmesi için öncü birliğin başına koydu. İtalyanlar teslim olmuştu ama Almanlar direnmeyi sürdürüyorlardı. İtalya'yı İngiliz-Amerikan Birleşik Ordusu'na karşı Almanlar savunuyorlardı. Müttefikler Roma'ya gidiyorlardı. Çavuş Parkin'in mangası için bu çok uzun bir yoldu. Bir tepeye ulaştıklarında ormandan çıkmışlardı. Askerler yüzüstü uzanıp aşağıdaki köye baktılar. Parkin dürbününü çıkardı. Bir fincan sıcak çay için neler vermezdim ki dedi. İçkiye, sigaraya, kadına başlamıştı. Dili her yerdeki askerlerinki gibiydi. Artık ayinlere de katılmıyordu. Bu köylerden bazıları savunuluyordu, bazıları da savunmasızdı. Ama hangilerinin savunulduğunu ya da savunulmadığı bilinemezdi. Bu yüzden de dikkatli olmak gerekiyordu. Dikkatli zaman kaybı demekti. Tepenin yamacında pek gizlenecek bir şeyler yoktu, yalnızca birkaç çalılık. Köyde tepenin hemen altında başlıyordu. Birkaç beyaz ev, üzerinde tahta köprü bulunan bir nehir, ötede yine küçük bir meydanlık, çevresinde evler, belediye binası, saat kulesi vardı. Çevredeki tarlalarda birkaç kişi çalışıyordu. Kim olduklarını Tanrı bilirdi. Belki de sahiden köylüydüler ya da bir yığın düşman kollarından birine bağlıydılar. Faşist, mafya, partizan, komünist, hatta Alman bile olabilirlerdi. Çarpışma başlayıncaya dek kimin kimin tarafından olduğu anlaşılmazdı. "Parkin, haydi onbaşı," dedi. Onbaşı Watkins geri ormana girdi. 5 dakika sonra köye giden tozlu yolda göründü. Başına bir kasket giyip üniformasının üzerine kirli eski bir çarşaf atmıştı. Yürümekten çok sürünüyordu. Omuzunda bir çıkın vardı. Çıkının içinde ölü bir tavşandan soğana kadar her şey bulunabilirdi. Köyün ucuna gelip bir evin loşluğunda kayboldu. Biraz sonra yeniden ortaya çıktı. Köyden görünmeyecek biçimde duvara dayanarak tepenin üzerindeki askerlerden yana bakıp işaret verdi. 1, 2, 3. Manga tepeden aşağı köye doğru indi. "Watkins, bütün evler boş çavuş," dedi. Parkin başını salladı. Hiçbir anlama gelmezdi bu. Evlerin arasından nehrin kıyısına doğru yürüdüler. "Parkin, sıra sende Smiler," dedi. "Kendini Mississippi'de yüzüyormuş farz et." Er Smiler Hudson donanımını düzgün bir biçimde yere koydu. Miğferini, botlarını ve ceketini çıkarıp daracık suya kayar gibi girdi. Nehrin öteki yanından çıktı. Seddi tırmanıp evlerin arasında kayboldu. Bu kez daha uzun beklediler. Kontrol edilmesi gereken alan daha genişti. Sonunda Hudson köprüden yürüyerek geldi. "Eğer buradaysalar bile saklanıyorlar," dedi. Hudson giyindi. Manga köprüden köye girdi. Küçük meydana doğru yürürlerken duvar diplerinden gidiyorlardı. Bir çatıdan havalanan kuş Parkin'i ürküttü. Askerlerden bazıları önünden geçtikleri evlerin kapılarını tekmeleyip açtılar. Evlerde kimsecikler yoktu. Meydanın kıyısında durdular. Parkin belediye binasına işaret etti. "İçine girdin mi Smiler?"
"Evet efendim."
"O halde köy bize kaldı demektir."
"Evet efendim."
Parkin meydanı geçmek için bir adım atmıştı ki işte fırtına o zaman patladı. Çevrelerine vızır vızır kurşun yağıyordu. Birisi bağırdı. Parkin koşuyor, yuvarlanıyor, atlıyor, sıçrıyordu. Önünden giden Watkins acıyla bağırarak bacağını tuttu. Parkin onu sırtladı. Miğferine bir kurşun geldi. Yarış edercesine en yakın eve koşup kapıyı omuzlayıp içeri girdi. Silah sesleri kesilmişti. Parkin dışarıya bakmak için doğruldu. Meydanda yaralı bir tek kişi yatıyordu. Hudson. Haksızlıktı bu. Hudson kıpırdadı. Bir tek kurşun sesi duyuldu. Hudson hareketsiz kaldı. Parkin, "Orospu çocukları," dedi. Watkins küfürler savurarak bacağıyla uğraşıyordu. Parkin, "Kurşun içeride mi?" diye sordu. Watkins haykırdı. "Vay!" Sonra sırıtarak elindeki şeyi havaya kaldırdı. "Artık içinde değil." Parkin yeniden dışarı baktı. "Saat kulesindeler," dedi. "Orada fazla yer yoktur. Kalabalık olmamaları gerek."
"Yine de ateş edebilirler."
"Evet, bizi sıkıştırdılar." Parkin kaşlarını çattı. "Havai fişek var mı sende?"
"Evet. Bir bakalım."
Parkin onun sırt çantasını açıp dinamiti çıkardı. "Tamam, şimdi bana 10 saniyelik bir fitil yap." Diğerleri karşıdaki eve sığınmışlardı. Parkin seslendi. "Hey!" Kapıda bir baş göründü. "Çavuş! Şimdi bir domates atacağım. Bağırdığımda ateş ederek beni koruyun."
"Tamam."
Parkin bir sigara yaktı. Watkins ona bir dinamit lokumu verdi. Parkin doğruldu.
"Ateş!"
Sigarayla dinamitin fitilini yakıp sokağa çıktı. Dinamiti saat kulesine attı. Geri eve daldı. Adamların açtıkları ateş kulaklarında çınlıyordu. Kapının tahtasına bir kurşun geldi. Sonra dinamitin patladığını duydu. Parkin uzanıp bakmazdan önce biri "Tam isabet!" diye bağırdı. Parkin dışarı çıktı. Eski saat kulesi yıkılmıştı. Toz bulutu yıkıntının üzerine çökerken çan uygunsuz sesler çıkararak çalıyordu. Watkins, "Sen hiç kriket oynadın mı?" diye sordu. "Harika bir atış yaptın." Parkin meydanın ortasına doğru yürüdü. 3 Alman edecek kadar insan parçaları vardı.
"Kule zaten pek sağlam değildi," dedi. "Hep birlikte apşursak da yıkılırdı."
Döndü. Yeni bir gün daha, yeni bir dolar daha. Bu Amerikalıların kullandıkları bir sözdü.
Çavuş telsiz.
Bunu söyleyen RT operatörüydü. Parkin eve yürüdü yine. Makineyi telsizciden aldı.
Çavuş Parkin dedi. Binbaşı Robert, şu andan başlayarak aktif görevden alındın çavuş.
Neden? Parkin'in ilk aklına gelen ordunun gerçek yaşını öğrenmiş olması oldu.
Yukarıdan seni istiyorlar. Nedenini bana sorma, bilmiyorum. Komutayı onbaşıya devredip karargaha hareket et. Yoldan seni bir araba alacak.
Emredersiniz efendim.
Ne pahasına olursa olsun canını tehlikeye atmaman için de emir var, anlaşıldı mı?
Parkin saat kulesini ve dinamiti düşünerek sırıttı.
Anlaşıldı. Tamam, yola koyul. Seni şanslı herif seni.
Hermes onu küçük diye çağırmıştı ama bu onu savaştan önce tanımaları yüzünden diye düşündü Blocks. Artık bir erkek olduğundan hiç kuşku yoktu. Güvenli, zarif bir yürüyüşü, çevresine keskin bir bakışla bakışı vardı. Üstlerinin yanında hiçbir rahatsızlık duymadan saygılı olabiliyordu. Blocks onun yaşı konusunda yalan söylediğini biliyordu. Bunu davranışlarından ya da görünüşünden değil, yaş konusu açıldığında yaptığında bir takım hareketlerden anlamıştı. Tecrübeli, soru sormasını bilen biri bu tür belirtileri hemen yakalardı. Kendisinden resimlere bakması istendiğinde öneri çok hoşuna gitmişti. Bay Midwinter'ın Kensington'daki tozlu bodrum katında geçirdiği 3 günden sonra işin tadı kaçmış, sıkılmaya başlamıştı. Onu asıl sinirlendiren şey sigara içmesine izin vermemeleriydi. Bir noktada Parkin, beni 4 yıl önce işlenmiş bir cinayet için ta İtalya'dan getirtmenizde bir bit yeniği var dedi. Bu iş savaştan sonra da çözümlenebilirdi. Üstelik bu resimlerin çoğunluğu Alman subaylarının. Eğer ağzımı sıkı tutmam bir işse bu bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Blocks, ağzını sıkı tutman gerek dedi. Parkin resimlere döndü. Resimlerin hepsi de sararmış solmuş eski şeylerdi. Çoğunluğu gazetelerden, dergilerden, kitaplardan kesilmişti. Arada sırada Parkin, Bay Midwinter'ın akıl ederek sağladığı büyülteci alarak bir gruptaki küçük bir yüzü inceliyor, böyle zamanlarda Blocks'un kalbi heyecanla atmaya başlıyordu. Ama Parkin büyülteci bir kenara bırakıp başka resme geçince de balon gibi sönüyordu. Yemek için yakındaki bir birahaneye gittiler. Bira savaş zamanının bütün biraları gibi kalitesizdi. Yine de Blocks genç Parkin'e fazla içirmeme kararındaydı. Kendi başına kalsa herhalde bir galonu devirirdi. Parkin, Bay Faber sessiz, az konuşan bir tipti dedi. Böyle bir şey yapabileceğini düşünemezdiniz. Dikkatinizi çekerim, ev sahibi kadın da fena sayılmazdı yani, niyeti de bozuktu. O günleri düşündüğümde nasıl yanaşabileceğimi bilsem belki de onunla ben ilgilenirdim gibi geliyor. Daha 18 yaşındaydım, tecrübesizdim. Ekmek peynir yediler, Parkin bir düzine kadar soğan turşusunu mideye indirdi. Geri döndüklerinde Parkin bir sigara daha içsin diye evin önünde oyalandılar.
Üstelik yakışıklı bir erkekti o, güzel konuşurdu. Üstünün başının pek iyi olmaması, bisikletle dolaşması yüzünden ona önem vermezdik. Parası da yoktu. Sanırım bir tür kılık değiştirmişti.
Parkin'in kaşları soru sorar gibi havaya kalkmıştı. Blocks olabilir dedi.
O gün öğleden sonra Parkin, Faber'ın 1 değil 3 resmini buldu. Hele bir tanesi daha 9 yıl önce çekilmişti. Üstelik Bay Midwinter'da bunların negatifleri de vardı.
Henrik Rudolf Hans von Müller Guder, ona yalnızca Faber diyelim dedi Godleben gülerek. Batı Prusya'daki Olm adlı köyde 26 Mayıs 1900 tarihinde doğmuştu. Babasının ailesi kuşaklardan beri bölgede varlıklı toprak sahipleriydiler. Henrik gibi babası da ailenin ikinci erkek çocuğuydular. Bütün ikinci oğullar subay olurlardı. Ailenin bir geleneğiydi bu. İkinci Reich'ın yüksek düzeyde bir memurunun kızı olan annesi bir aristokratla evlendirilmek üzere doğmuş ve yetiştirilmişti. Faber 13 yaşında Baden'deki Karlsruhe Harp Okulu'na gitti. 2 yıl sonra Berlin yakınındaki daha itibarlı bir okul olan Gross Lichterfeld'e geçti. İki okulda öğrencilerin iyi yetişmesini sağlamak için dayak, soğuk banyo ve kötü yemek cezalarını uygulayan, katı, acımasız bir disiplin uygulayan okullardı. Henrik burada İngilizce ve Fransızca öğrenip tarih çalıştı. Reife Prüfung'u yüzyılın başından beri görülmemiş derecede yüksek notlar alarak bitirdi. Öğrenimi sırasında dikkati çeken 3 olay vardı. Dondurucu bir kış gecesi disipline otoriteye karşı gelerek okuldan kaçmış, 150 mil uzaktaki teyzesinin evine kadar yürümüştü. Sonra bir antrenman sırasında güreş antrenörünün kolunu kırmıştı. Saygısızlığı yüzünden dayak yemişti. 1920'de kısa bir süre Wesel yakınındaki tarafsız bir bölge olan Friedrichsfeld'de asteğmen olarak görevlendirildi. Sonra 1921'de şeref öğrencisi olarak Metz'de eğitim görüp teğmen rütbesine yükseldi. Gadlim'in ne demişti nerede dedi Bloks'a, Eton ve Sandhurst'ın Almanya'daki karşılığı okullar mı? Bundan sonraki birkaç yıl Faber kısa süreli görevlerle yarım düzine kadar yer dolaşmıştı. Kurmayla yükselecek subaylara uygun görülen görevlerdi bunlar. Atlet olarak başarılarını sürdürüyor, özellikle uzun mesafe koşularında üstünlük sağlıyordu. Asla yakın arkadaşlar edinmediği gibi evlenmemişti de. Nasyonel Sosyalist Partisi'ne girmeyi de kesinlikle reddetti. Üsteğmenliğe yükselmesi Savunma Bakanlığı'ndaki bir yarbayın kızının hamile kalması yüzünden gecikti. Ama sonunda o da oldu. Üstleriyle sanki onlar kendisinin eşitiymiş gibi konuşması, parlak bir gelecek vaat eden genç bir subay ve Prusyalı bir soylu olması yüzünden hoşgörüyle karşılanıyordu. 20'li yılların sonlarında Amiral Wilhelm Canaris, Faber'ın babasının en büyük kardeşi olan Otto amcayla dost olup, ondaki malikanede birkaç kez tatilini geçirdi. 1931'de henüz şansölyeliğe yükselmemiş olan Adolf Hitler de malikanede konuk oldu. 1933'te Faber yüzbaşı oldu. Belirlenmeyen bir görevle Berlin'e yollandı. Son fotoğrafın üzerinde bu tarih vardı. Yayınlanan bilgiye göre Faber'ın varlığı o tarihlerde artık yok oluyor. Gadlim'in bundan sonrasını tahmin edebiliriz dedi. Abwehr onu telsiz haberleşmesi, şifre, harita çıkarma, kilit açma, şantaj ve sessizce adam öldürme konularında eğitti. 1937 yıllarında Londra'ya geldi. Kendine sağlam, güvenilir bir kimliğe bürünebilmesi için bol bol zamanı vardı. Bir değil, belki de iki kimlik edindi. Yalnızlığı seven, içine dönük kişiliği casus olmasıyla daha da bilendi. Savaş başladığında artık kendini öldürmeye yetkili biri olarak kabul ediyordu. Masasındaki resimlere baktı. Yakışıklı bir erkek. Fotoğrafta Faber elinde kupayla 10. Hannover Jäger komşu takımının ortasında duruyordu. Geniş bir alnı, uzun bir çenesi, küçük bir ağzı vardı. Saçları kısa kesilmişti, bıyıklıydı. Gadlim'in resmi Billy Parkin'e uzattı. Fazla değişmiş miydi sen tanıdığında? Daha yaşlı görünüyor ama belki kendisi istediği için böyle. Resme düşünceli düşünceli baktı. Saçları şimdi daha uzun, bıyığı da yok. Resmi masanın üzerinde geri uzattı ama ta kendisi. Dosyada iki nokta daha var ama ikisi de tahmin dedi Gadlim'in. Birincisi Faber gizli servise 1933'te girdi. Bir subayın sicili belirgin hiçbir neden olmadan işlenmemeye başlarsa bu onun gizli servise geçtiği anlamına gelir. İkincisi ise yalnızca bir söylenti. Hiçbir güvenilir kaynak tarafından onaylanmamış. Faber'ın Vasili Zankov adını kullanarak birkaç yıl Stalin'e özel danışmanlık yaptığı sanılıyor. Bloks inanılmaz bir şey bu diye atıldı. İnanmam. Gadlim'in omuz silkti. Birisi Hitler'in iktidara çıktığı yıllarda Stalin'i en iyi subaylarını ölüme yollamaya kandırdı. Bloks başını sallayarak konuyu değiştirdi. Şimdi ne yapacağız? Gadlim'in düşündü. Önce Çavuş Parkin'i aramıza alalım. Dina deli gören tek kişi o. Üstelik cepheye yollama tehlikesini göze alamayacağımız kadar çok şey biliyor. Tutsak düşüp sorguya çekilebilir, her şeyi anlatabilir. Bu resimden en kaliteli biçimde çoğaltmalarını yapın. Saçları biraz uzatıp bıyıkları kaldırın, sonra bunları dağıtırız. Milleti havaya kaldırmak mı niyetiniz dedi Bloks kuşkuyla. Hayır, şimdilik sessiz ve derinden gideceğiz. Eğer gazeteler haberi alırlarsa iş bitmiştir demektir. Şimdilik resimleri polise dağıtmakla yetineceğiz. Hepsi bu kadar mı? Sanırım. Tabii senin başka bir fikrin yoksa. Parkin hafifçe öksürerek, efendim dedi. Evet, ben aslında birliğime dönmek istiyorum. Ben masa başında çalışacak adam değilim. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Seçme hakkın yok çavuş. Savaşın bu noktasında bir İtalyan köyü az olmuş ya da çok olmuş hiç fark etmez. Ama Faber denilen bu adam bize savaşı kaybettirebilir. Amerikalıların dediği gibi dalga geçmiyorum. 11. Kısım. Faber balık avına çıkmıştı. 9 metrelik teknenin güvertesine uzanmış güneşin tadını çıkarıyordu. Tekne yaklaşık 3 deniz mili hızla kanal boyunca gidiyordu. Tembel tembel bir eliyle dümeni idare ediyor, öteki eliyle de geride bıraktığı suda köpükler çıkaran oltanın sopasını tutuyordu. Bütün gün bir tek balık bile tutamamıştı. Balık avlamanın yanı sıra kuşları da gözlüyordu. İki konuda onu hiç ilgilendirmemesine karşın Tanrı'nın cezası kuşlar hakkında bir hayli bilgi sahibi olmuştu. Kuş gözlemciliği bir dürbün taşımasını mazur gösterecek bir meşgaleydi. Bu sabah erken saatlerde bir yalı çapkını kuşunun yuvasını görmüştü. Norwich'teki balıkçılar ona 15 günlüğüne bir tekne kiralamaktan çok sevinmişlerdi. İşleri iyi değildi, iki tekne kalmıştı ellerinde. Bir tanesi Dunkirk'ten beri kullanılmamıştı. Faber Salt görünüşü kurtarmak için onlarla fiyat konusunda pazarlık etmişti. Sonunda tekne kirasına bir sandıkla konserve yiyecek ekletmeyi başarmıştı. Yakındaki bir dükkandan balık yemi almıştı. Olta takımını Londra'dan getirmişti. Balıkçılar havanın güzel olduğunu söyleyip ona bol şans dilemişlerdi. Hiç kimse kimlik kartına bakmayı istememişti. Şimdiye kadar işler yolunda gitmişti. İşin güç tarafı gerideydi. Çünkü bir ordunun gücünü hesaplamak gerçekten zordu. Bunun için önce ordunun yerini saptamak gerekiyordu. Barış zamanında bir ordu trafik levhalarını kendileri koyarlardı. Sürücülere yardım olsun diye. Oysa şimdi kendileri levha koymadıkları gibi olanları da kaldırmışlardı. İşin en basit çözüm yolu insanın rastladığı ilk askeri aracın peşine takılıp gideceği yere kadar gitmekti. Faber'ın bir arabası olmadığı gibi bir sivilin araba kiralaması da olanaksız denecek kadar güçtü. Kiralık araba bulunca bile benzin bulmak olanaksızdı. Üstelik kırlarda dolaşan bir sivilin askeri araçların peşine takılıp ordu karargahlarını incelemesi onun hemen tutuklanmasına neden olurdu. Faber bu yüzden tekne kiralamıştı. Haritaların satışı yasak olmadığı birkaç yıl önce Faber İngiltere'nin binlerce mil uzunluğunda akarsuyu bulunduğunu öğrenmişti. 19. yüzyılda yapılan kanallarla nehirler birbirlerine bağlanmış, adeta karayolları uzunluğunda bir su yolu oluşmuştu. Norfolk bu bölgelerden biriydi. Teknenin birçok üstünlükleri vardı. Karayolunda arabayla yolculuk eden birinin kesinlikle gideceği bir hedefi vardır. Oysa teknedeki bir insan keyfine zaman öldürüyordur. Park etmiş bir arabada yatıp uyumak kuşku uyandırır. Demir atmış bir teknede yatmaksa doğaldır. Su yolu tenhaydı, kanalların kontrol için trafiğe kapatılması duyulmuş şey değildi. Öte yandan sakıncaları da vardı teknenin. Havaalanlarının, barakaların yola yakın olmaları gerekirdi. Bu konuda su yoluyla ulaşım pek düşünülmezdi. Faber çevreyi gece dolaşmak zorundaydı. Teknesini demirleyerek mehtapta 40 millik bir yol tepiyordu. Ama yine de karanlık ve her şeyi kontrol edecek zamanı olmaması yüzünden aradığını gözünden kaçırabilirdi. Şafak söktükten birkaç saat sonra tekneye döndüğünde öğleye kadar uyuyor, yeniden yola koyuluyordu. Arada sırada durup bir tepeye tırmanıyor, çevreye göz atıyordu. Kıyı birahanelerinde, çiftliklerde insanlarla konuşuyor, buralarda askeri bir birlikle ilgili ipuçları yakalamaya çalışıyordu. Ama şimdiye kadar hiçbir şey öğrenememişti. Artık doğru yerde olup olmadığını merak etmeye başlamıştı. Kendini General Patton'un yerine koyarak düşünmeye çalışmıştı. Eğer Fransa'yı Doğu İngiltere'deki bir üssen hareket ederek Sen Nehri'nin doğusuna bir çıkartma yaparak işgal etmeyi planlasam, karargahımı nereye kurarım? Norfolk'tan daha uygun bir yer olamazdı. Göz alabildiğine uzanan, uçaklar için bol bol düz arazi bulunan, çabuk bir biçimde denize açılmayı sağlayabilecek topraklar. Üstelik Walsh bir filoyu toplamak için doğal bir yerdi. Yine de tahminleri bilmediği nedenlerden ötürü yanlış olabilirdi. Yakında buradan bir başka bölgeye geçmek zorunda kalabilirdi. Belki de Fens bölgesine giderdi. İleride bir kanal havuzu görünmüştü. Faber yelkenleri indirip azalttı. Havuza kayar gibi girip kapaklara yanaştı. Havuz bekçisinin evi seddin üzerindeydi. Faber ellerini ağzına götürüp bağırdı. Sonra beklemek için oturdu. Havuz bekçilerinin acele etmekten hiç hoşlanmayan kişiler olduklarını öğrenmişti. Üstelik tam çay zamanıydı. Evin kapısında bir kadın göründü. Faber'a işaret etti. Faber de el salladıktan sonra kıyıya atladı. Tekneyi bağlayıp eve yürüdü. Kanal havuzu bekçisi kollarını sıvamış mutfak masasında oturuyordu.
''Acelen yok değil mi?'' dedi.
Faber gülümsedi. ''Hayır yok.''
''Ona da çay koy Mavis.''
''Sağ olun, zahmet etmeseniz de olur.''
Ne münasebet, çayı daha yeni demledik.
Teşekkür ederim. Faber oturdu. Küçük mutfak tertemiz ve havadardı. Faber'ın çayı güzel bir porselen fincanla geldi.
Bekçi balığa mı çıktınız diye sordu.
Hem balık avlamaya çalışıyorum hem de kuşları gözlüyorum. Yakında tekneyi kıyıya çekip karada birkaç gün geçirmek istiyorum.
Evet, güzel. O zaman kanalın karşı yakasında dolaşın. Bu tarafta yasak bölge var.
Sahi mi? Buralarda askeri bölge olduğundan haberim yoktu.
Var elbette. Buradan yarım mil uzaklıkta. Ama ordu karargahı mı değil mi bilmiyorum. Bana bir şey söylenmedi.
Faber belki de bilmemiz gerekmiyor dedi.
Evet, çayınızı için şimdi. Çayımı rahat rahat içmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim.
Çaydan sonra evden çıktılar. Faber tekneye atlayıp ipi çözdü. Ardından kapılar yavaş yavaş kapandı. Bekçi su kapaklarını açtı. Faber yelken açıp çıktı. Bekçi el salladı. 4 mil kadar gitmişti ki yine durup tekneyi kıyıdaki sağlam bir ağaca bağladı. Gecenin çökmesini beklerken kendine konserve sosis, bisküvit ve şişe suyundan ibaret yemeğini hazırladı. Siyahlar giyindi, bir sırt çantasına dürbününü, kamerasını, Doğu Anglia'nın Soyu Tükenen Kuşları adlı kitabı, pusulasını koyup fenerini aldı. Hazırdı. Gemici fenerini söndürüp kamerayı kilitledi, kıyıya atladı. Fenerin ışığında pusulasına bakarak kanal yolundaki ormanlık bölgeye girdi. Tekneden güneye doğru 1 mil kadar yürüyerek tel örgüye geldi. Tel örgü 1.80 yüksekliğindeydi. Üzerine dikenli tellerden engeller konmuştu. Yeniden ormana çekilip yüksek bir ağaca tırmandı. Hava bulutlu sayılırdı. Ay bulutların gerisinden yüzünü arada bir gösteriyordu. Tel örgünün gerisinde arazi dümdüz uzanıyordu. Faber bu tür bir çalışmayı daha önce de Aldershot'taki Bilgin Hill'de de yapmıştı. Askeri bölgelerde iki tür güvenlik önlemi alınırdı. Birincisi tel örgü boyunca dolaşan devriyeler, ikincisi de tesislerdeki görevli nöbetçilerdi. İkisi de sabır ve dikkatle atlatılabilirdi. Faber ağaçtan inip tel örgüye geldi. Bir çalılığın arkasına gizlenip beklemeye koyuldu. Devriyenin buradan ne zaman geçeceğini öğrenmesi gerekiyordu. Eğer şafak sökünceye kadar gelmezse teknesine gidip ertesi akşam yine gelecekti. Şansı yolunda giderse kısa bir süre sonra geçerlerdi. Bölgenin büyüklüğüne bakılırsa devriyeler gecede bir kez dolaşıyor olmalıydılar. Şansı yaver gidiyordu. Saat 10'u biraz geçe ayak sesleri duyuldu. Tel örgünün iç tarafından 3 kişi geçti. 5 dakika sonra da Faber tel örgüyü atladı.